İstanbul 1612 Mahmut Hüdayi. O yıl Sultanahmet Ayasofya Camii'nin hemen karşısına kendi ismiyle anılacak bir caminin inşasını başlattı. Orada edilecek ibadetlerle kendi mevkiinin zekatını vereceğini ve Hüdayi'nin nasihatini yerine getireceğini düşünüyordu. Zira bu dünya aleminde inşa edilecek en kıymetli binanın bir cami olacağını vehmediyor, öyle yapmak için bütün ömrünü vermeyi dahi göze alıyordu. Caminin temeli atılırken Mahmut Hüdayi'yi de davet ettiler. Gözleri dola dola dualar etti Hüdayi. Sonra temel atma işini Şeyhülislam Mehmet Efendi, Vezir-i Azam Kuyucu Murat Paşa ve Mahmut Hüdayi birlikte yaptılar. Ahali dahi bir kalabalık olmuş, bu mübarek mabedin inşasına şahitlik ettiler. Gerçi kimileri Ayasofya gibi bir koca caminin hemen yakınında yapılacak bir başka caminin lüzumsuz olduğunu söylediler sultana. Lakin sultanın maksadı başka, derdi başka, gayesi bambaşkaydı. Ayasofya her ne kadar camiye tahvil edilmiş olsa da bir başka dinin mabedi olarak yapılmıştı. Oysa şimdi temelinden başlayıp Allah'ın adıyla ta kubbesine kadar yapılacak bir yerdi burası. Ferşinden arşına değin Allah adı söylenerek yapılacaktı. Sultanahmet şükrediyordu böyle bir ibadethaneyi yapma niyetinin gerçek olmasına ve Allah'ın bunu nasip etmesine. Atlas kaftanında taşlar taşıdı, elinde kazma bir işçi gibi çalıştı saatlerce. Gözlerinde yaş vardı. Zira Allah rızası içinde tüm yaptıkları. Allah ondan razı olsundu, ona yeterdi bu. Öyle inanıyordu. Öyle olması için dualar ediyordu. Birkaç zaman sonra caminin inşası biraz görünür hale gelince, Kahire'de Meftun, Memlük Sultanı Kayıtbay'ın türbesindeki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir taş üzerindeki ayak izini, yani ki kademi şerifini oradan aldırıp da İstanbul'a getirdi Sultanahmet. İnşaat tamamlanana kadar Eyüp Sultan Camii'nde muhafaza ettirdi. Sonra kendi yaptırdığı camiye naklettirdi mübarek ayak izini. Hüdayi bütün bu olanları biliyordu. Lakin hiç ses etmiyor, bir şey demiyor, karışmıyordu hiç. Hatta gelip de ona sual edenler oluyordu bu halden. Kademi Şerif'in alınıp da getirilmesinden memnun olmayanlar da vardı, memnun olanlar kadar. Her biri gelip de Hüdayi'ye dert yanıyor, ondan sultana nasihatte bulunmasını istiyorlar, zira sultanın onun nasihatine uyacağını söylüyorlardı. Lakin Hüdayi her geleni gönderiyor, bir şey demiyor, cevap vermiyor, sükut ediyordu. Kademi Şerif'in Sultanahmet'in yaptırdığı camiye taşındığı günün gecesinde hiç uyumadı Hüdayi. İçinde bir sıkıntı vardı biliyordum. Ben nefsiydim onun. O acı çektikçe ben de çekiyordum. Sabaha kadar kıvranda durdu sanki. İçinde amansız bir acı vardı. Uyku girmiyordu gözlerine. Rahat vermiyordu içindeki dert. Namaz kılıyor, dua ediyor, zikir yapıyor ama geçmiyordu. Ağlamaklıydı ama ağlamıyordu. Bir şeyler biliyordu belli ki. Biliyordu ama söylemiyordu. O gece gözlerine uykunun damlası değmeyen tek kişi Hüdayi değildi. Genç sultan, Sultanahmet ilkin sevincinden uyumamış, Peygamber Efendimizin ayak izinin İstanbul'da olması, buraya getirtmiş olması onu öyle mesrur etmişti ki duramıyordu yerinde. Uyuyamıyordu sarayda. Ardı ardına şükür secdeleri ediyor, gözleri yaşlı halde Allah'a hamd ediyordu. Neden sonra gecenin bir vakti bir ağırlık çökmüştü sultanın üzerine de secdede bir uykuya dalıvermişti. dehşetli bir rüya yapışmıştı göz bebeklerine. Rüyasında kendini bir mahkemede görüyordu. Bir divan kurulmuştu ki gözler böylesini göremezdi. Bütün İslam devletlerinin gelmiş ve göçmüş bütün padişahları orada hazır bulunuyordu ve tam orta yerde yüksekçe bir peykenin üzerinde nurlarla bezenmiş yüzüyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam oturuyordu. Hemen yan tarafında da Memlük hükümdarı Kayıtbay duruyordu. Orta yerde de Sultanahmet. Memlük hükümdarı Kayıtbay, Sultanahmet'in gözlerine ateş salar gibi bakarak, ''Ben'' diyordu Peygamber Efendimiz'e, ''Ben Sultanahmet'ten davacıyım. Türbemdeki emanetinizi benden alıp da götürdü. İnsanlar sizin emanetiniz hürmetine gelip de beni ziyaret ediyor, dualar gönderiyorlardı. Lakin bu Ahmet aldı da götürdü onu.'' Sultanahmet tir tir titriyordu orta yerde. Ne diyeceğini bilemiyor ve buz gibi terliyordu. Hiç konuşamadı, bir şey söylemedi. Sadece sapsarı bir yüzle ve kan çanağı bir gözle baktı ve durdu. Ve hükmünü verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emanetim yerine iade edilmelidir. Ve birden söndü bütün aydınlıklar. Işıklar karanlık oldu. Ve ağlayarak uyandı uykusundan Sultanahmet. Aklını yitirmiş gibiydi. Ne edeceğini bilmez haldeydi. Bildiği, tanıdığı kim varsa sarayda ulema sınıfından hepsini toplattı yanına. Ve yaşlı gözlerle rüyasını anlattı. Hepsi hayret etmiş olsa da bir tabir getirdiler bu rüyaya. Aralarından biri, ''Sultanım'' dedi, ''bu bir ikazdır. Zira Peygamber Efendimizin hadisi vardır ki, ben kimin rüyasına girersem o hakikat ki benimdir. Zira şeytan bir tek benim suretime bürünemez. O vakit Peygamber Efendimiz sizi ikaz etmiştir. Lazım olansa kademi şerifin alındığı yere Kayıtbay Türbesi'ne iadesidir.'' Birkaç kez yutkundu genç padişah. Konuşmaya çalıştı ama konuşamadı. Terliyordu ve hala gördüğü rüyanın etkisindeydi ve gözlerinden istemese de yaşlar akıyordu. Ağzını açıyor, konuşacak oluyor ama yapamıyordu. İçi acıyordu. Hem böyle bir ikaza muhatap olduğundan hem de kademi şerifi geri gönderecek olduğundan acı çekiyordu. Kekeler gibi titrek bir sesle o vakit dedi, durdu. Konuşamadı. Zorladı kendini. O vakit gereğini yapın, yerine iade edin emaneti. Dedi ve sustu. Sonra çıkardı herkesi dışarı. Onlar çıkar çıkmaz gözlerinden akan yaşlar üzerindeki kaftanı ıslatana kadar ağladı. Cihan padişahıydı, her şeyi vardı lakin yapayalnızdı. İçindeki sızıyı anlayacak kimsesi yoktu. Canı acıyor, ciğeri yanıyor, dili tutuluyor ve ağlıyordu sadece. İçindeki acı dilinden döküldü ve bir şiirdir, ilham edildi ona. Şöyle dedi. Ne ola tacım gibi başımda götürsem daim. Kademi resmini ol Hazreti Şah-ı Rusulün. Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet Ağa, durma yüzün sür kademine o gülün. Ve daha sonra bu şiirini bir kağıda yazıp kabuğunun içinde sakladı ölene kadar. O gün bütün bunlar olurken Hüdayi dergahının çilehanesinde iki büklüm olmuş halde acıyla kıvranıyordu. Bir haller oluyordu ona. Benimle savaşmıyordu. Benimle cengi bitmişti belli ki kendisiyleydi şimdi savaşı. Kendine karşıydı. İçindeki her neyse onu söndürmeye çalışıyordu. Kendinden geçiyordu bir anlık, sanki ölüyor da diriliyor gibi oluyordu. Bir başka halden bir başka hale geçiyordu. Dili tutuluyor ama yine de hiç durmadan Allah'ı zikrediyordu. Kapkaranlık o hücrede bir aydınlık verdi ve o aydınlık Hüdayi'nin sinesinden çıkıyordu sanki. Kendinden geçtiği anlarda yüzü parlıyor, bir başka nurla aydınlanıyordu ama o yine de tövbe ediyor ve ağlıyordu. Niçin tövbe ediyordu bilmiyordum. Ben nefsiydim onun. Lakin ben görmemiştim bir günah işlediğini. Ben ne kadar günaha çağırdıysam onu, o beni o kadar hakikate çağırmıştı. Peki ya bu denli gözyaşıyla neye tövbe ediyordu? O karanlık hücrede gözünde yaş tükenene kadar ağlıyor ve tövbe ettiğime de tövbe Allah'ım, tövbe ettiğime de tövbe diyordu titreyerek. Anlayamıyordum. İnsan tövbesine tövbe eder miydi? Neler oluyordu ona böyle? Ağlamaktan konuşamıyordu. Tövbe ettiğime de tövbe Allah'ım. Zira tövbelerim dahi tövbeye muhtaç diyordu. Nasıldı? Neler diyordu? Neler oluyordu? Bilemiyordum ben. Ona olanları düşünüyordum. Bütün olanları, her şeyi düşünüyordum. O bu dünyayı istememişti zaten ve istemiyordu. Lakin derdi ahirette değildi, öyle gibiydi. Çözemiyordum, bilemiyordum, anlamıyordum. Nefsim, dedi birden. Bana söylüyordu, benimle konuşuyordu. Sanki bedenim vardı da beni görüyordu. Şaştım kaldım, irkildim ve o benimle konuştu. Ey nefsim! Ben dünyayı istemem. Sen de bilirsin. Benim içimdeki dünya sendin. Seni terk eyledim. Senden tamamen vazgeçtim ben. Lakin ahiret içinde istemem gayrı bir şey ben. Ettiğim ibadet, taat, zikir ahiret için, cennet için değildir. Cennet için değildir benim Allah'a yalvarışım. Ben onu isterim yalnızca. Ne cehennemden korktuğumdan, ne de cennetle avunduğumdan. Yalnızca ondan. Sadece ondan. Alimdim evvelden. Onu bilmek istedim. Arif olmak istedim. Lakin şimdi tek derdim ki aşık olmak. Alim başka, arif başka, aşık bambaşka ey nefsim. Ben aşkı isterim ve korkarım Allah'tan. Bana acı verecek diye değil, cehennem için değil. Seven sevdiğinden uzak kalmaktan korkar ya, ben öyle korkarım işte. Ve cenneti beklerim. Mükafatım cennettir diye değil. Orada seven sevdiğine kavuşacak diye. Onu bir kez olsa da göreceğim diye. Ey nefsim! Anladım ki dünya sevgisiyle Allah sevgisi bir gönülde bulunmaz. Zira iki sevgili bir kalpte var olmaz. Sevilene bir olmak yakışır. Tek olmak yakışır. Sen bendeki dünya sevgisisin. Ve sen ölmeden aşk bana sokulmaz. Öleceksin ki ben asıl sevdiğime ulaşayım. Ben artık bir başkaca hal isterim. Şimdi dediğin halim güneşin sıcağından bir ağacın gölgesine kaçan insan gibiydi. Gölgeye şükrediyordum. Lakin şimdi anladım ki bu güzellik gölgenin kendinden değildir de ağacın himmetindendir. Ve ben gölgeye değil ağaca şükrederim. Ona varmak isterim. Ama sen varken bu bende olacak şey değildir. Sen ilkin bana açık açık saldırdığında kolaydı sana galip gelmek. Lakin şimdi daha sinsi saldırıyorsun, gizli saldırıyorsun. Sen oldun diyorsun bana. Bu kadar kendini yormana, bu denli nafile ibadete, bu denli zikre ne gerek var diyorsun. Ama sen de biliyorsun, sen de biliyorsun ki ben onu istediğim için, ona layık olmak için yaparım. Beni sevsin isterim. Zira kulum bana en çok farz kıldığım şeyleri yapmakla yaklaşır. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet o kadar yaklaşır ki ben onu severim. Ben onu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor Allah. Beni sevsin isterim. Sadece bunun için ederim her şeyi. Bunları duymak istemiyordum. Söylemesindi bunları, hiç söylemesindi. Benimle konuşmasın, bunları bana anlatmasın, beni öldürmeye çalışmasındı. Ama yapıyordu. Hiç mi sevmezsin dünyalık bir şey? Sen de insansın, dedim hiddetle. Uzun zamandır ilk kez bu kadar canım yakıyordu. İnsanım, dedi. İnsanım. Dünyalık şeyleri istemesem de severim. Lakin Allah'ı daha çok severim ben. Lakin Allah'ı daha çok severim ben.